Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Nara hoş geldiniz. Bugün Yavuz Baylar'la birlikte Twitter'ın Donald Trump'ın ve yakınındaki çalışma arkadaşlarının hesaplarını sürekli askıya alması konusunu ele alacağız. Yavuz Bey hoş geldiniz.
Merhaba Ali.
Twitter dün itibariyle Donald Trump'ın avukatı Sidney Powell'ın ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'le birlikte kanon komplo teorileri yayan bir grup ismin hesabını süresiz askıya aldı. Bunun üzerine Donald Trump ilk olarak Amerikan başkanının hesabı olan POTUS'tan bu durumu protesto etti. Fakat o yazdığı tweetler de kaldırıldı. Ardından da oğlu dedi ki yani dünyada diktatörlerin, ayetullahların Twitter hesapları var. Buradan başka ülkeleri soykırımla tehdit ediyorlar. Bir sürü tehditte bulunuyorlar. Bir sorun olmuyor ama Amerikan başkanının hesabı kaldırıldı gibi bir ifade kullandı Twitter'da. Amerika bildiğimiz özellikle anayasasının ilk maddesi, birinci maddesi itibariyle ifade özgürlüğüne en önem veren ülkelerin başında geldiği söylenirdi. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü Twitter'da kendisi için diyor ki 17 Ocak'ta ülke çapında eylemler olacağı duyumları vardı ve bununla ilgili paylaşımlar vardı. Bu yüzden biz benzer bu 6 Ocak'takine benzer olaylar olmasın diye hesapları askıya aldık. Kendi savunmaları da bu şekilde.
Evet Ali, gerçekten çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir durum. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, Kongre binasının baskını yepyeni bir durumsa, yepyeni bir kırılma noktasıysa, ABD'nin yakında görev süresi dolacak olan Başkanı Trump'ın Twitter hesabının önce geçici, şimdi de kalıcı olarak askıya alındığının ilan edilmesi çok çok önemli bir ve son derece tartışmaya açık bir yeni durumu ifade ediyor. İki, Michael Flynn de var aralarında, iki çalışma arkadaşının da hesapları askıya alınmış durumda. Bu devamı da gelebilir bunun, yani başka hesaplar da belli ki kapatılabilir bu yaşanan kargaşa sırasında. Facebook aynı şekilde davranıyor. Başka sosyal medya platformlarının da aynı yola gireceğini tahmin etmek güç değil. Yalnız burada çok ciddi bir sorun var. Bu sorun şu, kim olursa olsun, herhangi bir şekilde isterse devlet başkanı olsun, isterse yargıç olsun, isterse berber olsun fark etmez, nasıl davranılacak burada? Şimdi çok ciddi bir korku ve dehşet anı yaşanıyor, süreci yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Burada şunu unutmayalım ki sosyal medya hesaplarının ait olduğu yerler özel şirketler. Şimdi bir anlamda bugünden itibaren çok ciddi bir sansürün sınırları nedir? Nasıl davranılmalıdır? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden Türkiye Cumhuriyeti Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki ifadeleri kullanarak söylüyorum. Ve şiddete teşvik eden, kışkırtan içeriklerin nasıl kontrol edileceği meselesi gündeme geliyor. Yani burada aslında denetim yetkisi o hesaplara sahip olan özel şirketlere bir şekilde kaymış durumda gözüküyor. Özel şirketler tabii kar amacıyla kurulmuş olan şirketler. Bu nedenle de uzun süre mesela Mark Zuckerberg Facebook'ta tüm uyarılara rağmen aslı astarı olmayan safsataların, ondan sonra dezenformasyonun, bilgi kirliliğinin yayıldığı, yani bir anlamda merkezi sayılabilecek Facebook'un bu içerikleri kontrol altına almasına direndi. Ta ki Twitter çok daha sert, radikal, cesur bir karar alıncaya kadar. Ama Twitter'da bir şekilde kıvılcımı çakmış oldu. Bence burada çok ciddi bir sorun var. Bir kişinin, yani burada söz konusu olan Trump'ın hesabını tamamen kalıcı olarak kapattığınız vakit bu tartışmaların kıvılcımını çakmış oluyorsunuz, tetiklemiş oluyorsunuz. Bence yapılması gereken bu değildi. Burada çok büyük bir yanlışlık görüyorum ben şahsen Yani yıllardır medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sansür, otosansür meselelerini inceleyen, gözleyen bir haberci, bir gazeteci olarak. Burada yapılması gereken tek tek içeriklere bakmaktı. Yani kalıcı olarak Trump'ın hesabının kapatılmasına kadar ki Twitter tavrı spesifik olarak tek tek içeriklere bakarak ya onları askıya almak ya da altlarına tartışmalı olan, yalan dolan veyahut dezenformasyon olan bilgilerin altına bunların doğruluğu teyit edilememiştir notu koymaktı. Böylelikle zaten o içeriğin sorgulanması ve bir şekilde üzerine soru işareti düşürülmesi işlevi de yerine getirilmiş oluyordu. Burada aslında Trump'ın bütün siyasetini neredeyse Twitter üzerinden yaptığını biliyoruz. Ama burada oradan akmakta olan bilgiler, hepsi tabii kışkırtma değil, hepsi tahrik değil, hepsi dezenformasyon değil, haber değeri taşıyan açıklamalar. Pek çok kez biz bunu yaşadık 4 yıl boyunca. Trump'ın Twitter üzerinden aktarmış olduğu bilgilerin haber değeri taşıyanlarını haberleştirmek ve bunlar üzerinden kamusal tartışmaya açmak anlamında. Hem Amerika içinde hem de dışarıda. Şimdi bunu siz tamamen bloke ederek aslında çok çok çok radikal bir alana, bir kulvara yöneliyorsunuz demektir. Burada yapılması gereken şuydu: kapatmamak, ama eğer ortada hala ne kadar durum hassas olursa olsun bu içerikleri akıtmaya devam ediyorsa Donald Trump, o spesifik içerikleri karartmak, onları askıya almak. Şimdi burada ciddi tartışmalar bir taraftan etik anlamında, bir taraftan da dediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasının birinci maddesi son derece açık ve net. Ülkedeki ifade ve medya özgürlüğünün, kamusal tartışma özgürlüğünün temeli. Yani aslında bir orta direği diyelim. Onunla ayakta duruyor o Amerikan demokrasisi. Ona benzer maddeler başka ülkelerde de var tabii. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de var mesela. Bütün Avrupa ülkelerini, Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri bağlayan. Şimdi burada bir taraftan bu iş mahkemeye gidecek. Yani bundan emin olabiliriz. Trump veya taraftarları veyahut yakınları, onun yandaşları bunu önce mahkemelere, daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne kadar götürebilirler. Dolayısıyla burada çok ciddi bir misstep dedikleri bir yanlış atılmış bir adım var gibi geliyor bana.
Şöyle de bir araya gireceğim. Şimdi Twitter daha önce dediğiniz gibi özel bir ekip kurmuştu. Avukatların da içinde olduğu, atılan her tweet'i kısa bir süre bakıp ona göre altında yazıyordu.
Evet.
İlk başta 6 Ocak'taki kongre baskını sonrası hesap 12 saat askıya alındı. Sonrasında açıldığında Trump'ın attığı 2 tweet vardı. Bunun üzerine o 2 tweet'i de silerek, birinde zaten Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını söylemişti. Diğeri de bana oy veren 76 milyon, biz işte hiçbir zaman susturulamayacağız diyordu. Şimdi şöyle de ilginç bir hikaye var. Twitter normalde Amerika'da ulusal arşivle, hükümetin arşiviyle de birlikte çalışıyor. Çünkü POTUS hesabı, Amerikan başkanının hesabı, bir başkan görevi devrederken Twitter ekibi tarafından arşivde çalışanlarla ortak bir şekilde ulusal arşive aktarılıyor. Fakat dün Trump oradan da kendi düşüncelerini yazınca bu ulusal arşive aktarılacağı söylenen iki tweet'i de sildiler.
Evet.
Yani
Evet. Yani orada bir çok dediğim gibi yani bunun kontrolü çok zor. Yani yarın mesela ben yani çok büyük bir ihtimal olarak görüyorum bunu. Trump yeni bir Twitter hesabı açmaya kalkabilir. Açabilir. Onu ne yapacaksınız? Onu da kapatacaksınız. Bir daha açacak. Onu ne yapacaksınız? Onu da mı kapatacaksınız? Yani bu sonu gelmez bir spiral halinde, bir kısır döngü halinde daha doğrusu. Devam eder, gider. Dolayısıyla orada yapılması gereken bence mevcut, yani şeye kadar, kalıcı kapatmaya kadar olan uygulamanın devam etmesi ve dediğim gibi doğrudan doğruya tahrik, kışkırtma veya dezenformasyon, açık dezenformasyon içeren, yanlış yönlendirme içeren içeriklerin bir şekilde ya kaldırılması ya da altlarına çok net bir şekilde not konmasıydı. Bunun devam etmesi gerekirdi. Zaten kalmış şunun şurasında yani 10 gün. Ondan sonrası zaten belirsiz. Yani bir şekilde eğer Trump siyasette kalmak, mücadeleye devam etmek istiyorsa farklı şu ya da bu sosyal medya hesaplarını kullanacaktır. Bence burada yanlış atılmış bir adım var dediğim gibi.
Bakalım 20 Ocak'tan sonra hesabı açıldığında tekrardan nasıl bir karar alacak Twitter? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben şuraya geçmek istiyorum.
Evet, dinliyorum.
Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorunlarını yanıtladı ve bunu Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yayınladılar. Ardından da Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından bu yayın retweet edildi. Ve orada Erdoğan'ın işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sözlerinde işte ben öğrencilerle ne görüşeceğim, orada teröristler de var. Hatta orada CHP'nin İstanbul il başkanı var, biliyorsunuz kendisi DHKPC militanı sözleri. Bunlar Twitter üzerinden yapılan yayında görüldü, hala var ve Tayyip Erdoğan'ın kişisel hesabından da paylaşıldı, tekrardan retweet edildi. Fakat bununla ilgili mesela Türkiye bazından baktığımızda Twitter hiçbir Donald Trump'ın tweetlerine yaptığı gibi altına bir uyarı yazdı, ne paylaşılmasını engelledi, hiçbir işlem uygulamadı. Yani burada bir çifte standart da söz konusu.
Cumhurbaşkanlığından yayınlanan videoda Canan Kaftancıoğlu'nun CHP İstanbul İl Teşkilatı Başkanı'nın DHKPC üyesi olduğu yönündeki sözleri de var mı?
Var. Hiç kesintisiz yayınlamışlar zaten.
Zaten meselenin bir boyutu da bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Twitter hesabını kapatıyorsunuz. Twitter bir global şirket. Yani bir taraftan yani cesur bir şirkette. Çünkü tüm tehditvari çağrılara rağmen Türkiye'ye temsilci göndermeyi reddetti. Yani bu sosyal medyanın yeniden düzenlenmesine ilişkin mevzuatın geçmesinden sonra reddetti. Dolayısıyla bir anlamda kendi duruşunu da korumuş oldu diyebiliriz. Ama sorun şu, bir ülkenin devlet başkanı, burada söz konusu olan Trump, bir şekilde kısıtlanırken, çok ciddi bir şekilde diğer benzer pozisyonu, tavrı, söylemi ısrarla üstelik hırçın bir şekilde sürdüren diğer ülke liderlerine ne yapacaksınız? Onların da Twitter hesapları var. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro mesela veyahut Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kendisinin sürekli olarak bir nefret söylemi çemberi içerisinde hareket ettiğini biliyoruz. Bunun için pek çok başka mecra gibi Twitter'ı da kullandığını biliyoruz. En son örneği işte az önce senin dile getirdiğin bir savcı tavrıyla tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini terörist diye ilan etti. Bu açıkça bu öğrencileri hedef göstermek, güvenlik güçlerine en azından hedef göstermek veyahut o öğrencilerle aynı fikirde olmayan bir takım insanları hedef göstermek. Bunun çok pek çok benzeri yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, CHP liderine karşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli ısrarlı, kışkırtıcı söylemi sonunda Kemal Kılıçdaroğlu bir linçten kurtuldu. Zor kurtuldu. Bunun arka planında elbette ki o resmi, ısrarlı, hırçın, kışkırtıcı söylem var. Şimdi en son Canan Kaftancıoğlu özelinde bunu yaşıyoruz. CHP'nin İstanbul'un en önde gelen isimlerinden bir tanesini DHKPC üyesi olmakla suçlamak Cumhurbaşkanı'nın işi değil elbette. Ama burada diyebilirsiniz ki savcı rolü üstleniyor. Bunun ötesine geçiliyor. Aslında bir kişinin kırılgan hale getirilmesi, hedef gösterilmesi söz konusu. Eğer bu Cumhurbaşkanlığı'nın resmi veyahut Erdoğan'ın şahsi hesabından da yayılıyorsa burada çok da Trump'ın durumundan farklı olmayan bir durumla karşı karşıyayız. O zaman Twitter ne yapacak? Bu söylem devam ediyor. Zaman zaman başka iktidar yanlısı hesaplardan da bunları görüyoruz. Bunlara tanıklık ediyoruz. Bu isimleri lazım değil, bazı mafya liderlerinin de söylemleriyle bu kışkırtma olayları yaşandı. Bunlar ne olacak? Yani burada hakikaten tartışmanın bir de bu boyutu var. Bu nasıl olacak? Nasıl değerlendirilecek Twitter tarafından? Bu global bir uygulamaya mı dönüşecek? Dönüşecekse ne olacak? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Ama dediğim gibi eğer mesele şiddet çağrısıysa, nefret söylemi ise, hedef gösterme ise o zaman sınır tanımayan bir olguyla karşı karşıyayız. Ve yani pek çok açıdan baktığımızda bu sadece en son örneğiyle değil, Erdoğan'ın Twitter hesabından veya başka liderlerin, başka siyasi parti liderlerinin diyelim, iktidar yan temsilcilerinin sürdürdüğü söylem Türkiye'de açıkça bunu hukukçular dile getire getire artık yoruldular. Türk Ceza Kanunu 216. maddesine giriyor. Suç, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Bu kutuplaşma dediğimiz olgunun arkasında hakikaten bu sosyal medya kullanımının, sadece yandaş medyanın, konvansiyonel medyanın değil, sosyal medya kullanımında çok büyük bir rolü var. Dediğim gibi bunları sadece altını çizmek ya da üzerine biraz ışık tutmak lazım. O yüzden dediğim gibi burada çeşitli boyutlarıyla sorunlar var. Sansürün sınırları ne olacak? Yani özel şirketler bunlar. Bunlar nasıl, hangi çerçeveye oturacak? Mahkemeler, mahkeme süreçleri, yargı süreçleri başladığında bu nereye kadar gidecek? Başka ülkelerdeki benzer tavır içerisindeki otokrat, despotik liderler halkı dezenformasyonla ve kışkırtmayla nereye kadar bu sosyal mecralar, sosyal medya mecraları üzerinden bu söylemleri sürdürecekler? Bütün bunlar açık şu anda. Ama çok ciddi bir ve dikkate değer bir kırılma noktasındayız. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum.
Çok teşekkürler. Açıkçası ben Trump'a yapıldığı gibi diğer devlet başkanlarına yapılabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü o pahalı da bir uygulama. Yani sırf bir kişinin tweetleri için avukatlar, işte teknisyenler ve medya iletişimcilerini tutup hızlıca karar almak, bunu her devlet liderine bir özel şirketin yapabilir mi? Hani bu masrafa girer mi? Bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey.
Ben teşekkür ederim Ali.
Sevgili izleyiciler, Nar'daydınız. Yayınlarımızı Ahval'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Kanalımıza üye olursanız Nar ve diğer videolarımızdan anından haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları videomuzun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Yayınımızı beğendiyseniz likeleyebilirsiniz. Bunun dışında haberlerinizi Ahval'den okuyabilir, Ahval'in Twitter ve Facebook hesaplarına üye olarak haberleri engelsiz bir şekilde görebilirsiniz. Haber bültenimize abone olduğunuzda her sabah mailinize günün önemli haberleri bir e-posta ile gelmektedir. Ayrıca telefonunuz Apple ya da Android olması fark etmeksizin uygulama dükkanlarından Ahval'in cep telefonu uygulamasını indirdiğinizde haberlerimize yine kesintisiz bir şekilde ulaşabilmektesiniz. Gelecek yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.